Ayrım 11.
Sayfa 92. Akıllılık o manevi cihandandır. Oradan gelen gerçek akılla akıllansak bu dünya gözümüzde çok küçülür, alçalır. Bize verilen bu gaflette de bir lütuf var. Şöyle ki gaflet olmasaydı bu dünya böyle mamur ve abad olmazdı. İnsan ömrü ne kadardır? 100 seneyi nadir geçer. Öyle olduğu halde hiç ölmeyecek gibi hırs peşinde, servet, mevki, şöhret peşinde koşarız. Eğer gaflet olmasaydı kimse bu dünyaya bir çivi bile çakmazdı. Bu sebeple bir insanın yarın ölecekmiş gibi dini ve insani vazifesini yapması, hiç ölmeyecek gibi de dünya işine düşmesi gerekmektedir. Oradan gelen akıl güneştir, hırs ise buzdur. Akıllılık sudur, bu dünya ise kirdir, pisliktir. Bu dünyada insanlar büsbütün kine ve hasede kapılmasınlar. Ahlaklarını büsbütün bozmasınlar diye, mana aleminden arada sırada azıcık da olsa akıl damla damla sızar durur. Eğer gayb aleminden gelen o akıl sızıntısı artsa, çok fazla olsa, bu dünyada ne hüner kalırdı ne de ayıp. Mani aleminden yani gayb aleminden gelen akıl sızıntısı artsa da bir gerçek akılla akıllansak, kesret alemi, zıtlar alemi ortadan kalkar, tevhid, birlik görüşü tecelli ederdi de çirkin güzel, ayıp hüner bu dünyada görünmezdi. Yüz gönlün aynasıdır, biz de bir bütünün cüz'üyüz. Cenab-ı Hak yüz için bildirici adını takmıştır. Bu sebepledir ki arif kişinin gözü hep yüze dalmış gitmiştir. Araf suresinin 48. keza Yunus suresinin 27. ayetlerinde yüzün bir şeyler haber verici, bildirici olduğu beyan buyurulmaktadır. Esasen insanın neşesi, üzüntüsü, nefreti, kini yüzünden belli olduğu gibi tertemiz yüzlerinde kalp safiyetini, iç güzelliğini belirttiği bir hakikattir. Hazreti Peygamber Efendimiz insanları ayırt etmek hususunda insan dilinin altında gizlenmiştir diye buyurmuştur. Yüzün rengi gönül halini bildirir. Acı bana, sevgini gönlünde tut demek ister. Al al olmuş yüz de sanki şükür sesi vardır. Solmuş sararmış yüzün verdiği ses ise sabrı, cefayı bildirir. Dünyanın hali böyle. Bazısı sabrediyor, bazısı şükrediyor. Bazı bahçeler elbiseler giyiyor, bazısı çırçıplak kalıyor. Görmez misin? Ateş renginde doğan güneş bir müddet geçince zevale uğrar. Tepe taklak batar gider. Göklerde parlayan yıldızlar da zaman zaman ihtirak belasına uğrarlar. Adeta yanar yakılırlar, görünmez olurlar. Güzellikte, parlaklıkta, yıldızlardan üstün olan ay ince ağrıya tutulur da hayale döner. Çok sakin ve edepli olan yeryüzü bile depremlerle sıtmaya tutulur da tir tir titrer. Nice dağlar bu ansızın gelen beladan, felaketten dolayı yeryüzünde parça parça olmuşlar, kuma dönmüşlerdir. Ruha yakın olan şu teneffüs ettiğimiz hava bir gün ilahi takdire uyar, pis pis kokar, veba kesilir. Ruhun kız kardeşi olan tatlı su uzunca müddet bir gölcükte kalınca sararır, bulanır ve acılaşır. Yalım yalım yanan, kendini beğenmiş ateşi rüzgar söndürüverir. Denizin halini de ızdırabından, çırpınışından, coşup köpürüşünden anla ve idrak et ki, bu değişmeler, bu dövünüşler bir akıldan bir akla geçişin, ondaki gizli şuurun eseridir. ilahi aşk ile başa dönmüş olan ve bir şeyler arayıp duran gökyüzünün hali de oğullarının hali gibidir. Şarihler gökyüzünün oğullarını çeşitli yönden açıklamışlardır. Bir kısmı mevalidi selase dedikleri hayvanlar, bitkiler, mineralleri gökyüzünün oğulları saymışlardır. Bazıları da gökyüzünde dolaşıp duran yıldızları kastetmişlerdir. Yıldızların bazısı aşağılara düşer, bazısı ortaya gelir, bazısı da yukarılara çıkar. Onlarda da bölük bölük kuvvetliler var, kuvvetsizler var. Ey külliyat ile karışmış olan cüzdü küçük varlık, ey insan! Her yapılmış şeyin, her basit cismin halini var kendinle kıyas et. Sen ey insan, külliyatın bir bütünün, bir cüzdü bir küçük parçasısın. Sen nasıl hakkın koyduğu kanun gereğince değişiyorsan, çeşitli hallere dönüşüyorsan, külliyat dediğin bütün de öyle. Kainatta her şey durmadan değişmektedir. Külliyatın böyle zahmetleri, böyle dertleri olduktan sonra onların cüzlerinin yüzleri nasıl olur da sararmaz? Hele birbirine zıt olan sudan, topraktan, ateşten, havadan meydana gelen cüz. Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz. Asıl şaşılacak şey şudur ki, bu koyun kurda gönül vermiştir. İnsanın bedeninde birbirine zıt unsurlar vardır. Su, ateş, toprak, hava, bu unsurlar birbirine düşmandır. Su ateşi söndürür, ateş ise suyu kaynatır. Su buharı haline sokar, yok eder. Koyun kurdun düşmanı olduğu gibi, su da ateşin düşmanıdır. Bu beyitte bu hususta işaret edildiği gibi başka görüş de var. Koyun kurda gönül vermiştir. Burada koyun insanın, kurt da fani cihanın sembolüdür. İnsan mükerrem bir mahluk olduğu halde fani cihana gönül veriyor. Halbuki cihan bir kurt gibi insanın düşmanıdır. Bir şair Arif bir rubaisinde bu hususu pek güzel ifade etmiştir. Bu konunun daha iyi anlaşılması için o rubayı aynen tercüme ederek aldım. Birbirine muhalif, serkeş dört unsur bir araya gelmişler. Birkaç gün beraber yaşayalım demişler ve insan vücudunda yerleşmişler. Birbirine düşman olan bu unsurlar rahat durmazlar. Huyları gereği bunlar birbirine düşünce ve bunlardan biri ötekilerini alt edince tatlı can ten kafesini bırakır, geldiği yere gider. Hayat zıtların birbirleriyle uzlaşmasıdır. Aralarında savaş meydana gelmesi de ölümdür. Aslında üzerinde yaşadığımız şu dünyanın kendisi hasta ve zindan gibi olunca bir hastanın fani olmasına şaşılır mı? Kusuru, kötülüğü başkasında değil, kendimizde aramalıyız. Bütün bilginler, zalimlerin zulmü karanlık bir kuyudur demişlerdir. Bir hadisi şerifin meali şöyle: zulümden çekinin, gerçekten de zulüm, kıyamet gününün karanlıklarıdır. Her kim daha fazla zalimse, kuyusu daha korkunçtur, daha karanlıktır. İlahi adalet, betere beter ceza buyurmuştur. Ey zalim! Sen zulmünle bir kuyu kazmadasın ama, şunu bil ki, o kuyuyu kendin için kazıyorsun. İpek böceği gibi kendi etrafını örme. Kendin için bir kuyu kazacaksan bari boyuna göre kaz. Zayıfları yardımcısız sanma. Kur'an'dan Allah'ın yardımı gelince suresini oku. Nasr suresinin 1-3 ayetlerine işaret var. Sen bir fil bile olsan, düşmanın senden ürküp kaçsa, ebabil kuşları cezası seni de gelir bulur. Fil suresinin 1-5. ayetlerine işaret var. Yeryüzünde bir zayıf, bir zavallı eman diyecek, haktan yardım isteyecek olursa, göklerde meleklere, gökyüzü ordusuna bir gürültü düşer. Ey insan! Başkalarından gördüğün zulümler, kötülükler, senin kendi huyunun onlardan aksetmesidir, görünmesidir. Senin varlığın, ikiyüzlülüğün, zalimliğin, gafletin onları aksetmiştir. O sensin. Sen kendini yaralıyorsun. Lanet ipliğini kendine, kendin dokuyorsun. O kötülüğü sen kendinde apaçık göremiyorsun. Görecek olsaydın, başkalarına değil, kendine candan ve gönülden düşman kesilirdin. Ey gafil adam! Arslanın kuyuda kendi aksini görüp, kendisine saldırdığı gibi, sen de başkalarına saldırırken, haberin olmadan kendine saldırıyorsun. Sen kendi huyunun, tabiatının derinliklerine inseydin, kötülüğün, ahlaksızlığın senden, senin kendinden olduğunu anlardın. Müminler birbirlerinin aynasıdır. Bu hadisi Hazreti Peygamber'den naklederler. Gözünün önüne mavi renkli bir şişe tutuyorsun da, bu sebepten ötürü alem sana masmavi görünüyor. Dünyayı mavi cam arkasından görmek, o devrin inancına göre dünyayı kara görmekti. Eğer kör değilsen, bu maddi görüşü kendinden bil. Kendine kötü de, başkasına deme. Eğer mümin Allah'ın nuru ile bakmamış olsaydı, bazı gizli halleri ona nasıl olurdu da apaçık görünürdü. Bir hadisi şerifin meali şöyle: müminin bakışından, kavrayışından sakının. Çünkü mümin Allah'ın nuru ile bakar. Bu hadis Buhari'de kaydedilmiştir. Eğer sen Allah nuru ile baksaydın, kötülük hususunda başkasını ayıplar, başkasının kusurlarını görür de gaflete düşer miydin? Ey hüzün ve keder sahibi, yavaş yavaş, azar azar nuru nara vur ki, narı ilahi ile bakışın nuru ilahiye çevrilsin de, başkalarında ayıp ve noksan yerine hüner ve kemal görebilesin. Başarıdan gururlanma, başarı Hakk'ın ihsanıdır. Başarılar da üstünlükler de hep Hak tarafından ihsan edilir. Halden hale dönüş de yine Hak'tan gelir. Cenab-ı Hak şüphelere düşenlere de, gerçek iman sahiplerine de zaman zaman nöbetle bu gücü, bu kuvveti verir. Ey varlığa, ikbale erişen kişi! Aklını başına al da bu gelen kudretin, kuvvetin eğreti olduğunu bil. Zenginliğine, bulunduğun mevkiye sevinme. Sen de sıraya bağlısın. Sıran gelince gideceksin. Yerine başkası gelecek. Saltanatları nöbete bağlı olmayan, nöbetin de üstünde bulunan ve ikballeri ebedi olanların sultanlık davullarını, yedi yıldızın da üstünde çalanlar. İkbal için nöbet beklemeyenler, nöbetten de üstün olanlar ölümsüz sultanlardır. Onlar kabiliyetli, istidatlı, ruhlara daimi olarak sakilik vazifesi görürler. Hak aşıklarına aşk ve muhabbet şarabı içirirler. Bu dünyada bir iki gün içmeyi bıraksan, ağzını ebediyet şarabına, ölümsüzlük şarabına daldırır ve o hakikat şarabını içersin. Hak yolu tehlikelerle doludur. Hak yolunda yürüyen kişinin uyanık olması gerekir. Çünkü yol görünüşte dümdüz ve güzeldir. Fakat altında tuzaklar vardır. Nitekim bu yolda bize kılavuz olacak birçok tanınmış, parlak isimler de mana kıtlığı, mana uymazlığı vardır. Birçok kişiler adlarının adamı değildir. Görünüşe kapılmamalıdır. Şunu iyi bilmeli ki, sahte şeyhlerin adları, sözleri tuzaklara benzer. Onların kulağı okşayan fakat ruhani olmayan güzel sözleri ömrümüzün suyunu emen kumdur. Kum gibi ömür suyunu emen, bizi tüketen boş sözler olduğu gibi içinden ab-ı hayat fışkıran kum da vardır. Bu kum pek az bulunur. Sen git de içinden irfan coşan, ilahi sırları meydana vuran kumu ara. Evladım, işte yukarıda anlatılan o kum Allah adamıdır. Allah adamı kendi benliğinden kopmuş, kendinden ayrı düşmüş, Hakk'a ulaşmıştır. Ömür suyunu emen kum sahte şeyhi, içinden âb-ı hayat fışkıran kum da mürşidi kamili göstermektedir. Allah adamından dinin tatlı suyu kaynayıp durmaktadır. İstekliler o sudan hayat bulurlar, gelişirler, yetişirler. Allah adamından başkasını kuru kumsal bil. O kumsal her zaman senin ömür suyunu içer, seni tüketir. Hikmeti hakim olan, arif olan üstün bir varlıktan iste ki, onun feyzi ile sen de gerçeği gören bir kişi olasın. Zamanı gelince hikmet arayan kişi hikmet kaynağı olur da, artık o çalışmaktan, sebeplere başvurmaktan kurtulur. Hikmet kaynağı olan kişinin artık ibadetten kurtulacağı, çalışmayacağı gibi yanlış bir kanaate varmamalıdır. Burada hikmete ulaşan kişinin kil-ü-kaalden kurtulması, hal sahibi olması, mürşit aramaktan fari olması bahis konusudur. Peygamber olduğu halde Resulullah Efendimiz sabahlara kadar namaz kılıyor ve mübarek ayakları şişiyordu. Mevlana'mızın oğlu Sultan Velid'in bir beytinin manası şöyle: artık o kaalden hale geçer. Böylece hiç şüphesiz Vuslat şehrine ulaşır. Böyle bir kişi artık biz ilmimizi hayden, ölmeyen büyük varlıktan alıyoruz der de mürşit aramaktan el çeker. Çünkü kendisi mürşit olmuştur. Böyle bir hak aşıkının sinesi bilgileri ezberleyen, saklayan bir levh iken, kendisi Allah bilgilerini hıfzeden levh-i mahfuz olur ve onun aklı vasıtasız olarak kendi ruhundan zevk alır, feyz alır, nasip alır. Önce aklı o kişiye bir şeyler öğreten bir hoca iken, sonradan aklı ona talebe olur. Akıl ona Cebrail gibi der ki, ey Ahmet, bir adım daha atarsam yanarım. Ey can padişahı, sen artık beni burada bırak, sen yürü, ileri git, benim hududum burasıdır. Tembellik yüzünden şükretmeyen, sabretmeyen kimse, bilmiş olsun ki cebr inancı onun ayağını tutmuş, bağlamıştır. Cebr inancına kapılan, cebrilik iddia eden kişi kendini hasta eder. O hastalık onu alır, mezara kadar götürür. Ey gönülden günah işlemeye istekli olan, nefsani arzularını gizlice tazeleyen kişi, sen imanı tazele, fakat yalnız dilinle söyleyerek değil de kalbinle tazele. Nefsani istekler, şehvani arzular tazelendikçe iman tazelenmez. Çünkü şehvetin, nefsin dileğine uymak hak kapısını kapar, kilitler. Sen çok derin, manalı ve anlamına dokunulmamış olan sözü tevil ediyor, ona başka türlü mana veriyorsun. Sen Kur'an-ı Kerim'i değil, kendini tevil et, kendini anlamaya çalış. Tevil etmek, yorumlamak anlamına gelir. Bir sözden mecazi anlamlar çıkarmaktır. Batını inançta olanlar ayetleri kendi çıkarlarına göre yorumlarlar. Mesela bazı kişiler meleği fiziki bir kuvvet olarak yorumlarlar. Böylece şeriat hududunu aşarlar. Mevlana Muhammedi inançlara aykırı düşen bütün yorumlara karşıdır. Keza Miraç'ı müfekkire ile yapılmış ruhani bir haldir diye yorumlamak, dirilmenin madden değil de manen dirilme olduğunu düşünmek, öyle tevil etmek mümini imanından eder. Tevil babında müminlere gereken husus şudur ki, Hakk'ın vahdaniyetine, indirilen kitaplara, gönderilen peygamberlere, ahirete, kaza ve kadere, cennet, cehenneme, sorgu ve suale, sevap ve itaba inanmak, Kur'an-ı Kerim'in getirdiği hakikatlere ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şeylere hiç şüphe etmeden inanmak, hükümleri tevile kalkmadan iman etmek gerekmektedir. Bu iş akıl işi, yorum işi değildir, iman işidir. İnandıklarını tatbik etmeden, ibadet ve taat etmeden, nefsiyle mücadeleye girişmeden bu işin edebiyatını yapmak, güzel konuşmak, yorumlarda bulunmak bizi kurtaramaz. Sen kendi heva ve hevesine uyuyor, Kur'an'a kendi çıkarlarına göre mana veriyorsun. Bu yüzden o yüksek mana alçalıyor, eğriliyor, çarpılıyor. En büyük savaş kulun nefsi ile, nefsinin istekleri ile savaştır. Hadisinin açıklanması. Bu nefs cehennemdir. Cehennem ise öyle bir ejderhadır ki, denizler bile onun ateşini söndüremez. Yedi denizin suyunu içer de, halkı yakıp yandıran ateşi eksilmez, sönmez. Taşlar ve taş yürekli kafirler, yüzleri yerde inleyerek, ağlayarak cehennemin içine girerler. Şarihlerden birisi bu beyti şerh ederken, cehennemde yanan taşlar düşüncesi üzerinde durmuş. Hazreti Mevlana asırlarca evvel maden kömürünü, taş kömürünü haber vermiştir diye yazmıştır. Cehennem bunca gıda alır, yine de yatışmaz, yine de doymaz. Sonunda Hak Teala'dan ona şu nida gelir. Cenab-ı Hak ona, doydun mu? Diye sorar. O hala daha doymadım der. Cenab-ı Hak, öyleyse işte sana daha ateş, işte sana daha alev, işte sana daha hararet der. Bütün bir alemi bir lokma edip yutar da, midesi hala daha yok mu diye bar bar bağırır. Nihayet Cenab-ı Hak, mekansızlık aleminden onun üstüne kudret ayağını basınca, o zaman cehennem sakinleşir, yatışır kalır. Bizim bu nefsimiz de doymamak hususunda cehennemin bir cüz'üdür. Cüzler ise küllün tabiatında, küllün huyundadırlar. Nefsin cehennem ateşini ancak Cenab-ı Hakk'ın kudret ayağı bastırır, söndürür. Zaten azgın nefsi öldürecek oku da Cenab-ı Hak'tan başkası atamaz. Yaya ancak doğru ok koyarlar. Bu yayın ise tersine eğri okları vardır. Yani bu nefse atılan oklar eğri olursa hedefe varmazlar. Bu sebeple ey talip, doğru ol ki hedefe varasın da nefsi öldüresin. Sen de ok gibi doğru ol da yaydan kurtul. Çünkü doğru oktan başkası yaydan fırlamaz. Artık dışta bulunan düşmanla savaşmaktan dönünce içteki düşmanla savaşmaya, nefsimi yenmeye yöneldim. En küçük bir savaştan döndük ama peygamberle beraber en büyük savaştayız. Şu nefsin Kaf Dağı'nı iğne ile yerinden kaldırabilmek için Hak'tan güç, kuvvet dilerim, başarı niyaz ederim. Şunu iyi bil ki safları bozan, dağıtan arslanla savaşmak kolaydır. Asıl arslan kendini tutan ve nefsini alt edendir. Dallar, yapraklar ve canlar. Dallar, yapraklar, toprak hapsinden kurtulunca, başlarını kaldırıp rüzgarların eşi, dostu olurlar, rüzgarlarla oynaşırlar.